Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 20 Mart 2023 tarihinde bu sefer amonyak konuşmak üzere Değer Saygın hocamızla birlikteyiz. Değer hocam merhaba.
Merhabalar Barış Bey. Nasılsınız, iyisiniz?
İyiyiz, sağ olun, teşekkürler. Sizin çok güzel bir makaleniz vardı. Daha önce ben de görmüştüm. Hatta akademik editörle tanıdık biri. Amonyak konusunu işliyorsunuz. İsterseniz önce amonyak sanayide sizce nerelerde kullanılabilirden başlayalım. Ardından da makaleye gelelim.
Tabii ki. Tabii başlayalım. Öncelikle ama bir ara vermiştik biliyorsunuz en son. Neredeyse bir 1,5 ay gibi oldu. Bayağı olmuş. Ocak sonu yaptık galiba ikinci şeyi ama şimdi tabii ara vermemizin sebebi de ülkemizde yaşanan üzücü depremdi. O sebeple hani bu Kahramanmaraş merkezi depremde hayatını kaybedenlere öncelikle başsağlığı dilemek istiyorum Allah'tan ve hani yaralı olanlara ve orada hala bu sorunlarla mücadele edenlere de hem sabır hem de kolaylıklar. Hem devlet hem de millet olarak bu sorunun üstesinden gelmek için hala görev üzerimizde unutmamalıyız diye düşünüyorum. Sizin bahsettiğiniz konuya gelecek olursak ise amonyak aslında günümüzde bir gübre ham maddesi. Ama gelecekte yepyeni piyasalara doğru evrilebilecek bir potansiyeli olan bir kimyasal ürün aslında. Nerelerde kullanılabilir? Yani bir gübrenin aslında başka nerelerde kullanılabileceği enerji sektöründe özellikle çok büyük bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Başta aslında veya baş demeyelim de hepsinin belki eşit önemi var. Bir hidrojen taşıyıcısı olabilir aslında amonyak. Amonyak içeriği olarak baktığınızda bir tane azot veya işte nitrojen, üç tane de hidrojene sahip olan NH3 dediğimiz bir kimyasal. Yani içerisinde oldukça hidrojen var. O hidrojeni de taşınması için, yani ben bu hidrojeni atıyorum Afrika'nın bir yerinde ürettim. Ürettiğim bu hidrojeni Avrupa'da, Amerika'da veya Japonya'da bir yere tüketilmesi için amonyak formunda taşıyabilirim. Bir yöntem bu. Bir ikincisi, hidrojen aslında amonyak aslında bir yakıt olabilir. Ve özellikle gemilerde kullanılma potansiyeli var. Yani uzun yol taşımacılığında denizde. Burada büyük bir önem arz ediyor. Bir diğer kullanım alanında, ki bu birazcık daha bence bölgesi olarak sınırlı. Japonya, Güney Kore ve bu ülkelerden etkilenen bazı Asya ülkeleri de buna bakmaya başladı. Elektrik üretiminde doğal gazla birlikte veya başka yakıtlarla, kömürle birlikte yakılarak, yani bir co-firing yapılarak, ki buna değinmiştik ikinci galiba podcast'imizde, burada da bir yani yine yakıt olarak kullanılma potansiyeli mevcut. Şimdi şeye baktığımızda amonyağın günümüzde üretimine 180 milyon ton gibi bir amonyak üretiliyor. Ki üretilen bu amonyağın neredeyse %70'i doğal gaz kaynaklı. Geri kalanında büyük çoğunluğu kömürden üretiliyor ki bu neredeyse hepsi Çin'de. Şimdi şeye bir perspektife koymak lazım. Amonyağın aslında doğal gaz piyasasına olan etkisini. Amonyağın sanayi içerisindeki toplam doğal gaz ihtiyacının %20'sinden sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yani doğal gaz tüketimi işte sanayide ne bileyim yani 100 birimse bunun %20'si amonyak üretimiyle ilgili ve bunun toplam doğalgaz tüketim ve tedariğine olan etkisi de %4 civarında. Aslında küçük bir piyasadan bahsediyoruz. Ama amonyak eğer gelecekte bir yakıt olarak büyüyecekse bu payda doğalgaz piyasası içerisinde artacak. Ki sıfır emisyon senaryolarının büyük çoğunluğu günümüzde doğalgaz talebinin düşeceğini öngörüyor. Oldukça işte %20 ila %80 arasında çok büyük bir geniş bir aralık var. Yani bu da amonyağın artık doğalgaz dışında farklı kaynaklardan üretilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Şimdi doğalgaz piyasasından oldukça etkilenen amonyağın aslında üretildiği belli başlı birkaç ülke var. Çin dedim. Çin'de büyük ölçüde kömür. Daha sonrasında Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Endonezya ilk 5 ülke. Çin hariç diğer bütün ülkeler doğalgaza bağımlı olarak bunu üretiyorlar. Bu son enerji piyasalarındaki büyük dalgalanma ve küresel enerji krizi dediğimiz durumdan ortaya çıkan enerji fiyatlarındaki büyük artışın aslında enerji fiyatlarına yansımasını hatırlıyoruz hepimiz. Özellikle 2022, daha sonra yine bu senenin başlarında da bunu birazcık gördük. Doğalgaz fiyatlarındaki büyük artış amonyak üreticilerini aslında oldukça zorladı. Belki siz de takip ediyorsunuzdur, yani eminim öyle. Avrupa Birliği'ndeki birçok üretici amonyak fabrikalarını kapattı. Çünkü yani üretim imkansız bu fiyatlarda. Ve bu da işte üreticileri farklı ham maddelere, kaynaklara doğru itmeye başladı. Bunun başında şimdi şeyi anlamamız lazım. Yani hidrojen diyoruz. İşte az önce bahsettim, bir azot, üç tane de hidrojen. Burada bu hidrojeni biz nasıl sağlayabiliriz? Şimdi dünyada ürettiğimiz bizim hidrojen, hatırlarsınız ikinci podcast'ten de serisinde 100 megaton gibi bir hidrojen üretiliyor dünyada. Bunun üçte biri amonyak üretimi için geçerli. Yani 100 milyon tonun 33 milyon tonu, hani basit olsun diye söylüyorum, senede 180 milyon ton amonyak üretimi için gerekli olan hidrojen miktarı. Yani önemli olan, gelecekte amonyak üretimi artacak. Ben bu hidrojeni temiz kaynaklardan nasıl sağlayabilirim? Biz bununla ilgili bir yayın hazırladık. Bu senenin başında yayınlandı. Bahsettiğiniz gibi akademik editörü de Sohbet Karpuz Bey'di. Sağ olsun, çok güzel yönlendirmeler yaptı bu dergi vesilesiyle. Ben burada Sabancı Üniversitesi, aynı zamanda Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA, OECD, hani burada görevli olduğum organizasyon, Ammonia Energy Association, Dünya Bankası ve Harvard Üniversitesi'nin ortak yayını. Yani Türkiye'den ve diğer Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversite ve diğer uluslararası birçok organizasyonun katılımını yapmış olduğumuz bir yayın. Şimdi doğalgazdan bahsettiğimizde aslında bir konuyu hani hatırlamamız gerekiyor. Neden doğalgazı bırakalım da işte amonya, nasıl diyeyim, yenilenebilir enerjini üretelim. Hani diyoruz hep doğalgaz temiz bir yakıt aslında, emisyonları çok yüksek değil. Neler burada, nasıl zorluklar olabilir, ne tür potansiyeller var, bunları birazcık biz bu yayında anlamaya gayret gösterdik. Hani bir iki de rakam vererek ben sizlere bunları perspektife koymaya yardımcı olacağım. Şimdi 180 milyon ton olan günümüzdeki amonyak üretiminin 2050 yılında 550 ila veya 560 ila 660 milyon ton arasında olacağı öngörülüyor. Yani 3 ila 4 kat daha büyüyecek. Oldukça büyük bir artış. Bunun içerisindeki şey nedir? Kırılım nedir? Yani temiz veya düşük emisyonlu kaynaklardan gelecek amonyak üretiminin payı ne olabilir? Şimdi yeşil hidrojenden üretilebilecek amonyak, bu toplam verdiğim bu hani bu şeyin, yelpazenin neredeyse %80'ini oluşturuyor. Bunun geri kalanında büyük çoğunluğu doğal gazdan, ama doğal gazın karbon yakalamayla entegre olan sistemlerinden geliyor. Yani siz doğal gazı yakıyorsunuz, işte hidrojeni üretiyorsunuz. Bir karbondioksit emisyonu ortaya çıkıyor. Nedir doğalgazda? Yani bir tane karbon, dört tane hidrojen. Oradaki hidrojeni aldınız, hidrojen ürettiniz. Bunu amonyakta kullanacaksınız. Kalan karbon, çünkü amonyakta karbon olmadığı için karbondioksit olarak salınıyor. Bunu yakalamamız lazım. Bunu yakaladığınız takdirde de mavi amonyak dediğimiz amonya üretiyoruz. İşte yeşil hidrojende olan da yeşil amonyak diye geçiyor. Şimdi son işte bir yıl öncesine kadar ki hani şeyleri, proje verilerine baktığınızda, hani anonslara baktığınızda neredeyse 60'a yakın yeşil amonyak üretim tesisinin hani planlandığını, hayata geçeceğini ile ilgili böyle haberler çıkmıştı ki bunlar olumlu gelişmeler. 2030 yılında 34 milyon ton da yeşil amonyak üretileceği bu tesislerden öngörülüyordu. Ama tabii ki son işte anonslarla birlikte, bu özellikle Mısır'da, diğer farklı Orta Doğu ülkelerinde yapılan son aylardaki anonsları da yani katarsanız hepsinin içerisine bu 34 milyonun çok daha üzerinde tabii ki olabilir. Şimdi bu demin sizin ilk sorduğunuz soru vardı. Hani nerelerde kullanacağız biz bu amonyağı? Ben şeyden bahsettim. Hani bir yakıt ama yakıt ve bir hani gübre ham maddesi ve gübre ürünü ama bir yandan da bu tabii ki bir hidrojen taşıma aracı. Peki nasıl oluyor bu iş? Şimdi normalde hidrojeni siz taşımak için ne yaparsınız? Bunu bir likit haline, sıvı haline dönüştürürsünüz. Bunun sıvılaşması için gereken sıcaklık da yani eksi 253 dereceden, santigrat dereceden daha az. Yani işte ortam sıcaklığını...
Kelvin'e bir şey kalmamış.
Yani neredeyse çok büyük bir düşüş yaşanması gerekiyor. Ama amonyaya baktığınızda amonyanın sıvılaşma seviyesi eksi 33 derece. Şimdi bu çok büyük bir avantaj sağlıyor taşınması açısından. Birazdan bunun hemen avantajlarını biraz daha değerlendiririz ama birazcık da dezavantajlarından bahsetmeye çalışacağım. Amonyan üretim yöntemlerinden bahsettim. Birazcık onları değerlendirelim birlikte. Şimdi bir daha geleneksel işte doğal gazdan yani az önce de bahsettim. Doğal gaz ne dedik? C dedik bir tane karbon, dört tane de hidrojen var. Siz bunu işte bir buhar yardımıyla bunu kırıyorsunuz. İçerisinden hidrojen çıkıyor. O hidrojeni amonyakta kullanıyorsunuz. Buna steam methane reforming diyoruz. Bunun tükettiği enerji steam methane reforming sisteminin en verimlisi bir ton amonyak başına 28 gigajül enerji kullanıyor. Ve buradan ortaya çıkan emisyon da en verimli tesisten işte yakıt yakılmasıyla ilgili olarak da 1,5 ton karbondioksit ton başına. Elektrik içinde bir tabii ki şeyiniz var. Yalnız burada unutulan bir konu var. Doğalgaz şeyine dikkat etmek lazım. Değer zincirine. Bundan da bahsettiğim nedir? Doğalgaz üretiminde, taşınmasında, son tüketiciye gelen olan bütün değer zincirinde aslında doğalgazdan metan gazı aslında ortaya çıkıyor. Şimdi bu metan emisyonları eğer karbondioksit cinsinden bahsedilerek anlatılacak, rakamlaştırılacak olursa iklim değişikliğine çok büyük etkisi var. Anlatalım bunu da. Bir ton metanın küresel ısınma potansiyeli karbondioksit cinsinden 100 yıllık bir dönem öngörülürse 30 kat daha fazla. Yine bir ton metan karbondioksit cinsinden bahsediyorum. Küresel ısınma potansiyelini 20 yıllık gibi bir zaman sürecinde değerlendirirseniz de 83 kat daha fazla etkisi var karbondioksitten. Bunu unutmamak lazım. Ve özellikle doğalgaz piyasasındaki bu emisyon hesapları yapılırken bu upstream dediğimiz yani değer zincirinin daha başındaki emisyonlar genellikle göz önünde bulundurulmuyor. Fakat bunların da çok büyük bir katkısı olabilir. Şimdi 1,5 ton dedim en verimli amonyak tesisinin doğalgazla çalışmasıyla ortaya çıkan karbondioksit salımına 1,5 ton metan gazlarından çıkan veya metan gazı olarak çıkan salımları da emisyon cinsinden, karbondioksit emisyon cinsinden eğer hesaplayacak olursak 2,4 ton karbondioksit eşdeğer seviyesine kadar inanılmaz yüksek seviyede bir salımdan bahsediyoruz. Yani neredeyse 2 katı, 3 katı gibi bir şey oluyor. Oldukça yüksek. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Yani sadece doğal gaz yakımından çıkan salım karbondioksit salımlarını yakalayarak yani amonyak üretimini karbonsuzlaştırmamız mümkün değil. Bunu sonra daha detaylı birazdan konuşuruz. Şimdi bu steam methane reforming amonyak üretimini eğer karbondioksit yakalamayı eklersek enerji tüketiminde ufak bir artış oluyor. Çünkü geçen haftalarda konuşmuş olduğumuz gibi karbondioksit yakalamada elektrik üretimi olarak aynı zamanda da elektrik olarak hem de buhar olarak bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Yani bu mavi amonyak dediğimiz üretim de tamamen bu sebeple karbonsuz değil. Ve aynı zamanda şeyi de düşünmemiz gerekiyor. Bütün karbondioksit salımları da yakalanamıyor. Onlar için de tabii ki bir hani şeyi var. işte %60 ila %80 civarında bir yakalama oranı var. Bir de üstüne üstlük yine doğal gaz yaktığınız için yine karbondioksit salımları var. Bu olursa 1,34 ton karbondioksit salımı amonyak ton başına ortaya çıkabilir. Tabii ki hani sadece doğal gazın yakıldığı, karbonun yakalanmadığı bir sistemden daha verimli emisyon açısından ama sıfır emisyonlu değil bu mavi amonyakta. Ve son olarak da yeşil amonyağı düşünelim. Yani yenilenebilir enerji elektroliz sistemiyle çalıştırdığınız bir sistemde sadece elektrik tüketimine ihtiyaç duyuyorsunuz. O da 30 ila 36 gigajoul ton başına bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu yeşil amonyakta ise eğer sadece işte hani cradle to factory dediğimiz beşikten fabrikanın kapısına kadar olan bir çerçevede bir hani bir sınır içerisinde hiçbir emisyon olmadığını söyleyebiliriz. Bu neredeyse sıfır emisyonlu yani. Peki bu işin maliyeti nedir? Şimdi doğal gazdan üretilen bir amonyağın aslında üretim maliyeti eğer doğal gaz fiyatınız uygunsa yani doğal gazın bol olduğu üretildiği yerlerde bu işi yapıyorsanız sizi neredeyse 200-300 belki 400 dolarlar seviyesinde çok böyle rekabetçi ton başına amonyak olarak söylüyorum çok rekabetçi bir seviyede sizi tutabiliyor. Mavi amonyak ise biraz daha pahalı. Neden daha pahalı? Çünkü karbon yakamanın bir yatırım maliyeti var. Bunu işletmenin de bir yatırım maliyeti var. Hem yakıt maliyeti var, işte elektrik maliyeti var vesaire. Bunlar tabii ki bir etkisi oluyor. Yani az önce bahsettiğim hani rekabetçi 200-400 dolar ton başına, amonyak ton başına olan üretim maliyetinin üzerine de bir 200-400 daha eklemeniz lazım. Mavi amonyakta yani işi 1,5-2 kat daha fazla pahalı hale getirebilir. Şimdi yeşil amonyak diyeceğiz. Burada ne kadar ucuz olabilir? İş burada birazcık karmaşık. Çünkü hep ne diyoruz? Yenilenebilir enerji ucuz diyoruz. Peki niye karmaşık dedik az önce? Yenilenebilir enerji ucuz ama sadece yenilenebilir enerjiden üretilmiyor amonyak. Bir elektrolizör ilk yatırım maliyeti var. Bu yenilenebilir enerjinin de aslında ülkelerin ekonomik durumlarından etkilenen yani finansman maliyetleri de oldukça etkili bu üretim maliyetleri içerisinde. Ve bunları göz önünde bulundurduğunuzda sizin ülkeniz örneğin çok çok iyi kaliteli güneşi olsun, çok çok rüzgarı olsun, harika yenilenebilir enerji kaynakları olsun ama ekonomik durumu, teknoloji riskleri, politika riskleri eğer yüksekse ve bu sebeple de finansman maliyetleriniz yüksek ise işte burada sizin üretim maliyetleriniz 1000-1200-1400 dolar tonlara kadar çıkabilir.
5-6 katı neredeyse.
Neredeyse evet. Şimdi
ama bugünkü fiyatlar.
Bugünkü fiyatlarda aynen. Tabii ki elektrolizör maliyetleri işte burada kilowatt başına 750 dolar. Hani yenilenebilir elektrik maliyetleri de 2 ila 6 dolar sent kilowatt saat başına ama tabii ki bunlar gelecekte daha iyi noktalara gelecek. Yalnız burada tabii ki az önce bahsetmiş olduğum bu analizde biz işte 150 ülke gibi bir sayıda ülkeyi inceledik. Hani üretim maliyetlerini ülke bazında. Finansman maliyetleri yüksek olan ülkeler maalesef daha yüksek amonyak üretim maliyetlerine de karşılaşıyorlar.
Ki bunların pek çoğu gelişmekte olan ülkeler.
Tabii ki yani bir Afrika ülkesini düşünün. Afrika ülkesinde işte siz güneş, rüzgar en kaliteli belki. Ama bu sebepten dolayı üretim maliyetleri artıyor. Şimdi rekabetçi olmak için 400 dolar ton gibi bir seviyede olursanız en makulü. Demin bahsettim bu bant çok yüksek. 400 ila 1600 dolar arasında yani 3-4 katına kadar çıkabiliyor. 5 katına kadar çıkabiliyor sizin dediğiniz gibi. Bunu düşürmek için ne yapmamız lazım? Öncelikle elektrik üretim maliyetlerinin çok uygun olması lazım. İkincisi elektrolizör kapasitesinin çok iyi kullanılması lazım. Yani yüksek kapasite faktörleriyle. Ve aynı zamanda elektrolizör ilk yatırım maliyetlerinde düşük olması icap ediyor. Ve tabii ki verimliliği de artarsa bu sistemlerin sonuç olarak bu rekabetçi seviyeleri hatta daha düşük seviyelere amonyak üretiminde erişebiliriz. Bir yandan da bu iş sadece bu bir karşılaştırma göreceli bir konu bu. Yani sizin doğalgaz fiyatlarınız da yükseldiği takdirde İşte benim bu bahsettiğim 400 dolar belki gigajoule başına veya milyon BTU başına işte 7-8 dolar gibi bir doğalgaz maliyetinden bahsediyorum ben. Bu iki katına çıkarsa da tabii ki yani yeşil amonyak da eşit derecede maliyet açısından rekabetçi olabilir. İlk yatırım maliyeti bu sistemlerde önemli. Aslında bunu ikinci şeyde de bahsetmiştik birazcık ve podcastimizde de bahsetmiştik. Şimdi günde 1000 ton amonyak üreten bir entegre sistem. Entegreden de bahsettiğim içerisinde işte hani desalination tesisi var. Yani deniz suyunu alıp temiz suya çeviriyor, tuzunu atıyor. İşte elektrik üretim sistemi var, elektrolizör var. Hidrojen eğer depolanması gerekiyorsa ve jeolojik açıdan buna yardımcı olacağımız bir coğrafyadaysak bunun maliyeti var. Böyle bir entegre sistem düşünelim ki bu günde 1000 ton amonyak üretsin ortalama. Bunun ihtiyacı olan yenilenebilir enerji kapasitesi 1,5 gigawatt. Yani günde 1000 ton amonyak üretmek için benim 1,5 gigawatt elektrik üretim kapasitesine ihtiyacım var. Ve bir de elektrolizör kapasitesine ihtiyacım var. Bana bunun maliyeti ortalama 6 milyar dolar. Müthiş bir rakam. Bunun 3'te 2'si elektrikle ilgili. 4'te 1'i elektrolizör maliyeti. Yani %65 ile %24'ü toplarsanız neredeyse %80'e gelir. İşte 2 tane aslında bu işin içerisinde büyük kalem var. Odaklanılması gereken. Yani elektrik benim ilk yatırım maliyetlerini düşürmem gerekiyor. Finansman maliyetlerimi de çok düşük tutmam gerekiyor. Elektrolizörde de Ar-Ge ile çalışmalarla teknolojiyi geliştirerek benim elektrolizör ilk yatırım maliyetlerini de azaltmam gerekiyor. Yalnız amonyak üretiminin bu işte biraz daha bu yeşil amonyak üretiminin avantajlı olması için değer zincirini incelememiz lazım. Buradan da kastettiğim nedir? Şimdi hidrojen taşıması için kullanılabilir dedik. Çok güzel. Ama sistem nasıl çalışıyor? Diyeceksiniz bir de ne biçim iş bu? Yani hidrojen ürettin, amonyak ürettin. Hadi bunu taşıdın. Sonra yine hidrojene çevirdin bunu. Yani bu değer zincirinde hiç mi enerji kaybı yok? Nasıl çalışıyor bu iş? Çok doğru bir cümle bu. Şimdi bir ufak bir hani hesap üzerinden gidelim. Tabii hani burada bir kağıt kalem tahta olmadığı için biraz sözler olacak.
Ama makalenin linkini paylaşacağız.
Öyle mi? Evet. Harika, tamam. Öyle yapalım o zaman. Şimdi elektrik ihtiyacımıza bakalım. 1 kilowatt saat siz elektrik koydunuz. 1 kilowatt saat 3,60 megajül eder. Elektrolizöre koydunuz elektriği. İşte %65 verimlilikte çalışan bir elektrolizör sistemi. Ondan sonra bu amonyak sentezine gidiyor. Haber-Bosch sistemine gidiyor. Bu %99 verimli genelde, çok verimli. Ondan sonra asıl nerede biz enerjiyi kaybediyoruz? Amonyağı hidrojene tekrar geri çevirirken. Burada %75'lik bir verimlilikle çalışıyor aslında şu andaki mevcut amonyağı hidrojene tekrar dönüştüren sistemler. %75'lik verimlilikte siz amonyağı taşıdınız, ettiniz binlerce kilometre. Sizin burada kaybettiğiniz enerji oldukça büyük bir enerji. %5 ile %15 seviyesinde bir toplam değer zincirinde bir enerji kaybından bahsediyoruz bu hesap üstünden gittiğinizde. Yani siz 3,6 megajül elektriği koydunuz ama bu değer zincirinde elinizde kalan hidrojen enerji değeri açısından 1,75 megajül. Yani neredeyse yarı yarıyalık bir enerji kaybı mevcut. İşte Ar-Ge'nin odaklanması gereken, teknolojinin gelişmesi gereken yer amonyan hidrojene dönüşümündeki bu enerji kaybının azaltılması için yapılması gereken çalışmalar. Bu en önemli konulardan bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Peki şimdi birazcık da işin hani politika kısmına bakalım. Ben bu amonya hidrojen ticareti için nasıl kullanacağım? Aslında ticaretteki mantık yani biraz daha böyle kolay açıdan incelenecek.
Ama zaten bir ticareti var zaten şu anda
amonya. Tabii ki amonya zaten tabii ki. Hem bir amonyak boru hatları var hem de gemilerle taşınıyor zaten.
Boru hatlarını bilmiyordum ben.
Tabii yani bu hani ülkeler içerisinde mevcut boru hatları var işte Amerika'da vesaire. Şimdi şey olarak düşünmek lazım. Demin bahsettik yeşil amonyak dedim ben 400 dolar. Siz bir ülkede ürettiniz, $800, yani iki katlık bir fiyat farkı var. Ben bu iki kat fiyat farkını nasıl kapatabilirim ki yani $800 üreten kişi rekabetçi olsun? İşte az önce bahsetmiş olduğum hani ülkenin çok iyi güneş rüzgarı vardır ama ekonomik durumu çok iyi değildir. Öncelikle burada bir yol alınması gerekiyor. Eğer burada yapılabilecek şeyler kısıtlıysa, hani geçen şeyde de bahsettiğimiz ikinci webinarımız, podcastimizde de bahsetmiş olduğumuz konuya biraz geri dönmek lazım. Yani finansman maliyetlerini nasıl düşürebilirim? İşte concessional finance, işte belki bazı diğer farklı kamu finansman kaynakları ile riskleri azaltarak bu finansman maliyetleri belli ölçüde azaltılabilir ve özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi, bunun önü açılabilir. Bu sayede de üretim maliyetleri önemli ölçüde düşebilir. Şimdi bu bir iş. Bir diğeri bu az önce bahsetmiş olduğum değer zincirindeki enerji kayıplarını mümkün mertebe azaltmak. Yani özellikle amonyan hidrojene dönüştürülmesindeki enerji kayıplarının azaltılması yardımcı olabilir. Bu da bir tabii ki hani şeyi sağlayacak, ticarete destek olabilecek, bunu daha can alıcı hale getirebilecek önlemlerden bir tanesi. Bir diğer konumuz da işin aslında en başta bahsettiğimiz iklim ve çevre ile ilgili olan ilişkisi. Şimdi bu doğalgaz sektöründeki emisyonların özellikle altını hani çizen birçok çalışma olduğunu biliyoruz. Yani bu iş sadece işte 1 gigajoule doğalgazın içerisinde 56 kilogram karbondioksit vardır. İşte kömürde 95 kilogram çıkartır aynı gigajoule'dan. Doğalgaz çok daha az, düşük emisyonlu bir yakıttır. Evet, sadece yakma açısından düşündüğünüzde öyledir ama bir değer zincirine, yani bunun özellikle üretim taşıma kısmına baktığınızda, lojistik kısmına baktığınızda doğalgazın içerisinden çok daha fazla metan gazı ile ilgili emisyonlar ve bu metan gazlarının da iklim değişikliği üzerindeki etkisi çok daha yüksek olduğu için karbondioksit eşdeğer emisyonlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani planlama yapılırken özellikle mavi amonyakla yeşil amonyak tandem bir şekilde piyasada kullanılacaksa ve özellikle yeşil amonyağın maliyetleri düşene kadar öncelikle biz daha düşük emisyonlu olacağını düşündüğümüz için mavi amonyağa odaklanacaksak, burada emisyonların azaltılması için bu değer zincirinde önlemlerin alınması gerekiyor ki Uluslararası Enerji Ajansı her sene biliyorsunuz küresel metan tracker, yani Global Methane Tracker diye bir yayın çıkartıyor. Çok önemli bir yayın. Ülkeler seviyesinde emisyonları anlatıyor benim bu bahsettiğim. Bizim bu veriler de oradan gelmekteydi. Yani bunların çok detaylı bir şekilde incelenip politikalara entegre edilmesi lazım. İnovasyonla ilgili konuyu söyledik. Ar-Ge ile ilgili kısmını söyledik. Ve son olarak da piyasa oluşturulması, bu piyasanın geliştirilmesi ve finansman konularını değerlendirmek gerekiyor. İşte yani her üründe olduğu gibi bir ürünün de satılabiliyor olması için öncelikle bir talebin olması lazım. O talep olmadığı takdirde amonyağın da alıcısı olmayacaktır. Bugünkü yapılan bütün amonyak hani proje yatırımları veya anonslarında genellikle bunu tüketecek olan son tüketiciyle zaten anlaşma yapılmış oluyor. Yani bu off-taker dediğimiz anlaşmaları genellikle yapılmış oluyor. Bu önemli bir konu. Hem de bu bir riski hani önleyecek yöntemlerden bir tanesi. Finansmanın öneminden bahsettik. Ve belki de hani farklı işte finansman yöntemleri, işte hibeler olabilir, yatırımları birazcık daha destekleyebilecek farklı kredi garantileri veya kredi türleri olabilir. Bu türlü bir yelpaze ile amonyakla da ilgili olan üretim maliyetleri ve riskleri mümkün mertebe bertaraf edilebilir. Uzun vadedeki bu işte yani rekabetçi üretim seviyelerine gelsin. Hani toparlayalım isterseniz zamanımız da biterken. Doğalgaz tüketiminin, küresel doğalgaz tüketiminin %4'üne tekabül eden bugünkü amonyak üretimi gelecekte yeni enerji piyasalarında yeni ihtiyaçlar için önemli bir ürün olabilecek olması sebebiyle bunu yeni işte yeşil hidrojen gibi daha düşük emisyonlu kaynaklardan tedariği önem arz ediyor. Fakat bu yapılırken çevreyle, iklimle olan etkilerinin özellikle iyi değerlendirilmesi, ki burada doğalgazın karbondioksit yakalamayla olan entegrasyondan bahsediyorum. Yani mavi amonyaktan bahsediyorum. Daha sonrasında finansman ihtiyaçlarının rekabetçiliği göz önünde bulunacak şekilde oluşturulması, inovasyon Ar-Ge ile amonyak değer zincirinde enerji kayıplarının azaltılması ve piyasayı yaratacak ve diğer politikayı destekleyecek enstrüman araçlarla da piyasaların oluşturulması uzun vadede önemli olan konular olarak ön plana çıkıyor. Bu şekilde özetlemiş olayım.
Çok teşekkürler. Son olarak makale hangi dergide yayınlandı? Başlığı neydi? Onu da alalım.
Ha, tabii ki makalemiz Sustainability dergisinde yer aldı.
2023 yılında.
Evet, 2023 yılında Ocak ayında yayınlandı. Ammonia Production from Clean Hydrogen and Implications for Global Natural Gas Demand olarak da bir başlığı mevcut.
Hocam çok tebrik ediyorum. Çok güzel oldu.
Çok sağ olun.
Bir sonrakinde görüşmek üzere.
İnşallah, çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.